Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Esvan 1399, Hicri Kameri 4 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 18 Şubat 2021 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, bugün Hazreti Abbas aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bu günü başta tüm ehlibeyt aşıkları olmak üzere İslam dünyasına tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın veladet günü özel programı ve İran'da doğa terapi turizmi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberleri dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani önümüzdeki yılın ekonomik savaşa İran milleti için büyük ve parlak zaferler yılı olacağını söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı devrim muhafızlarının her alanda parladığını bildirdi. Zarif, Biden'ın İran'a baskı yaparak yeni tavizler elde etmek istediğini söyledi. İngiltere ön koşulsuz nükleer anlaşmaya dönme gereğinin altını çizdi. Türkiye'de Yargıtay, HDP'nin kapatılması için dava açtı. Lübnan hükümeti yetkilisi Siyonist rejim İsrail'in Hizbullah hakkındaki iddialarını kınadı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 4 Şaban 1442 Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın kutlu veladet günüdür. Hicri Kameri 4 Şaban 26 yılında Ebu'l-Fazl, Kerbela bayraktarı ve sakkası olarak bilinen ve Hazreti Ali aleyhisselamın evlatlarından olan Hazreti Abbas aleyhisselam Medine kentinde dünyaya geldi. Annesi Ümmülbenin Salamullah aleyha, Hazreti Fatıma'nın şehadeti ardından Hazreti Ali aleyhisselamın eşi olma şerefine nail oldu. Kerbela kıyamında gösterdiği fedakarlık ve aşk ile şehit olan Hazreti Abbas aleyhisselam, kendi döneminin imamına aşk ve bağlılığını gözler önüne serdi ve böylece hak yolunun gerçek izleyenler için seçkin bir örnek oldu. Hazreti Abbas aleyhisselamın mübarek veladet günü İran takviminde canbaz, gaziler günü olarak adlandırılmıştır. İrib olarak Hazreti Abbas'ın kutlu veladet yıl dönümünü tüm Müslümanlara ve özgürlükçülere tebrik ediyoruz.
İran Yargı Kurumu Başkanı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun her alanda parladığını söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı Hüsnü'l-İslam Seyyid İbrahim Reis'i dün Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir grup komutan ve personelle görüşmesinde, eğer geçen yıl incelenecek olursa, geçen 40 yıl incelenecek olursa bu süre içinde ülke ve bölgede fitne ve komploların etkisiz hale getirmesinde devrim muhafızlarının rolünün açıkça görüleceğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı ayrıca şöyle dedi. İran devrim muhafızları güvenlik, savunma, hizmet, inşaat, altyapı, uluslararası ve yerel düzeyde girdiği her alanda parlamıştır.
İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Başkanı Hasan Ruhani, bilimsel ve teknolojik başarılar elde etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti savunma ve güvenliği alanında kapsamlı bilim ve teknoloji belgesinin onaylandığını açıkladı. Ruhani'nin dün yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verildi. İslam devriminin entelektüel çerçevesi içinde ve hedeflerine ve ideallerine ulaşma yolunda devrimci ve güç inşa eden silahlı kuvvetler, hareketin ön cephesi ve ulusun gücünün bir göstergesidir. Ülkenin savunma ve güvenliği alanında özel bir öneme sahip olan ve dikkatli ve kapsamlı bir planlama gerektiren İslam devriminin ikinci adımında, ülkenin ilerlemesinin ana itici gücü ve motorlarından biri bilim ve teknolojidir. Söz konusu onaylanan belgenin bir diğer yerinde ise ülkenin güvenlik ve savunma alanında gerekli bilim ve teknolojik unsurların güçlü bir şekilde ilerletilmesi, İran'ın savunma ve güvenlik alanında bölgesel ve uluslararası şartları dikkate alarak programlarını ve planlamasını yapması, askeri alanda teknolojik yeni gelişmelerden geri kalınmaması, ülkenin milli ve iç yetenekleri ve potansiyellerinin bu alanda en iyi şekilde kullanılmasına, askeri ürünlerin ihracatının artırılmasına yer verildi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Hicri Şemsi 1399 yılının son Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl ekonomik savaşta İran milleti için büyük ve parlak zaferler yılı olacak dedi. Bugünlerde koşulların, yaptırımların ortadan kalkması için her zamankinden daha uygun olduğuna değinen Ruhani, Amerikalılar defalarca önceki yönetimin yolunun yanlış olduğunu, azami baskının başarısızlığa yol açtığını ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini söylemiştir. Tabii bizim için söz yeterli değildir ve onların eylemlerini bekliyoruz ifadesini kullandı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Biden'ın İran'a baskı yaparak yeni tavizler elde etmek istediğini söyledi. Zarif, yeni Amerika yönetiminin baskı ve zorbalıkla İran'dan yeni tavizler peşinde olduğunu bildirdi. Zarif, Amerikan Başkanı Joe Biden hükümetinin nükleer anlaşmayla ilgili siyasetini temas ettiği açıklamasında, Washington'un İran'a baskı yapma yoluyla yeni imtiyazlar kazanmak istediğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, neden konuşmuyoruz? Çünkü konuşulacak bir şey yok da ondan. Bugün Beyaz Saray'da bulunan aynı kişilerle ve Dışişleri Bakanı'nda bulunan aynı kişilerle daha önce konuştuğumuz bir anlaşmamız zaten var dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İslam dünyasının kendi içindeki radikalizmi sökmesi gerektiğini ve tekfirci ideolojisini ihraç edenlerle sistematik mücadele etmesi gerektiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslamofobi konulu toplantısında konuşan Zarif, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın her türlü ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, radikalizm ve dini nefretle mücadelede etkili ve değerli mekanizmalar olarak barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek, dinler ve kültürler arasında diyaloğu teşvik etmek de dahil olmak üzere hedeflerini vurguladı ve dünyanın farklı yerlerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı olmanın endişe verici bir meydan okuma olduğunu söyledi. Zarif son yıllarda Batı'da Müslümanlar aleyhindeki çeşitli medya grupları ve ırkçı grupların düşünce kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyette bulunduklarını ve hedeflerinin Müslümanlar aleyhine korku yaymak olduğunu söyledi. Batılı liderlerin Müslümanlar aleyhine olan şiddet ve nefreti kınamalarını söyleyen Zarif, Müslümanların haklarının çiğnenmesini önleme zamanının geldiğini söyledi. Zarif, İslam ümmetinin artık İslam korkusu, seyahat yasağı, İslami sembollerin aleyhine yasakları ve İslami terörizm kavramları gibi konularda tek tutum sergilemelerinin zamanının geldiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı, Amerika ve Avrupa'nın Trump döneminde İran'la varılan nükleer anlaşma konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirtirken, yeni Amerikan yönetiminin nükleer anlaşmaya dönme arzusunu memnuniyetle karşıladı ve ön koşul olmadan diplomasiye dönmeliyiz dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, dün akşam Amerikan Düşünce Kuruluşu Espan'da bir konuşma yaparak İran ve Amerika'nın diplomasiye dönmek istediklerini, Londra'nın Avrupalı ortaklarla birlikte bu yolun başarısı için çabaladığını söyledi. Londra hükümeti ve diğer Avrupalı tarafların nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemelerine değinmeyen ve görmezden gelen İngiliz Dışişleri Bakanı, İran'la ilgili stratejik hedefimiz bu ülkenin asla bir nükleer silah elde etmeyeceğidir dedi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekinmesinden ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisinin Amerika tarafından ihlal edilmesinden bahsetmeyen İngiliz Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin yerine getirilmesi ve müzakere masasına dönmesi çağrısında bulundu. Öte yandan İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika'nın İran aleyhine uyguladığı yaptırımların giderilmesi için etkili adım atmadığı sürece değişen bir şey olmayacağını söyledi. Twitter hesabına açıklama yapan Şemhani şöyle dedi: Amerika, zalimce yaptırımların giderilmesi için etkili adımlar atmadığı sürece değişen bir şey olmayacak. Mevcut tıkanıklık taktiksel değildir. Bu, Batı'nın riyakar stratejisiyle ilintilidir.
İran Havacılık Kurumu, İran'da geçen yıl Ukrayna yolcu uçağının düşmesiyle ilgili nihai raporunu yayınladı. Rapora göre kaza, Ukrayna'dan gönderilen temsilcilerin huzurunda soruşturuldu. Rapora göre Amerika yaptırımları nedeniyle İran'da cihazların yeniden okunması için gerekli ekipman alımı sağlanamadığı için cihazın Fransa'da yeniden okunması ile ilk bilgileri ulaşıldı. Rapora göre pilot kabinine bağlı yardımcı pilot, yolcu konuşma sistemi ve kokpit çevre mikrofonu dahil olmak üzere kokpitte kaydedilen 4 ses kanalı kurtarıldı ve 4 ses kanalının da ses kalitesi iyi ve anlaşılır düzeydeydi. Raporda görüşmelerin detayları bir tabloda verilmiştir. Kaza inceleme ekibi İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan füze faaliyetiyle ilgili bilgiler yer aldı. Açıklanan bilgiler, kaydedilen sesler, görüntüler ve bazı kişilerle yapılan görüşmelerle değerlendirildi. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebat öldü. Uçaktaki yolcuların çoğu İran uyrukluydu ve uçaktaki yolcuların 32'sinin de 5 ülkeden pasaportu vardı.
İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi, bilgi tabanlı ve yetenekli firmaların çabalarıyla İran'ın yaptırımlara rağmen bölgede en büyük 3. ilaç pazarı haline geldiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi dün yayınladığı raporda İran'ın bölgedeki en büyük ilaç girişimlerine sahip olduğunu ve bu ürünlerin bir kısmının komşu ülkelere ve bazılarında Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini bildirdi. Raporda aynı zamanda İranlı bilgi tabanlı ve yetenekli şirketlerin teknoloji ve yenilikçilik alanında çabalarının bir sonucudur cümlesine yer verildi. Raporda ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaçların %97'sinin İran içinde ve İranlı şirketler tarafından üretildiği ve bunun çok önemli başarı olduğuna yer verildi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 167.526 COVID-19 testi yapıldı. 18.912 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 73 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 869 oldu. Son 24 saatte 17.161 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.752.023'e yükseldi. Böylece toplam test sayısı 35.603.028'e ulaştı. Vaka sayısı 2.930.554, vefat sayısı 29.696, ağır hasta sayısı 1.484 oldu.
Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davalarda ceza davası prosedürü izleniyor. İddianamede HDP üyelerinin devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları iddia edildi. Siyasi partiden kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor. Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımına kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor. HDP'nin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak.
Rusya Savunma Bakanı, Türkiye ile ilişkiler çeşitli alanlarda zor ancak birbirimizle işbirliğimiz sonuç verdi dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Kazakistan'ın Tengri News haber ajansına çarşamba günü verdiği röportajda Türkiye ile ilişkileri kurmanın zor tarafı Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıdır dedi. Shoigu, Rusya ve Türkiye'nin ilişki kurması imkansız görünse de çözüm ürettiklerini sözlerine ekledi. Rusya Savunma Bakanı, örneğin bizim görüşümüze göre Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin aynı anda oluşturulması, iki tarafında konuşmasına imkan tanıyan bu gibi çatışmaları çözmek için yeni bir sayfa ve yeni bir mekanizmaydı dedi. Rusya Savunma Bakanı'na göre Rusya ve Türk ordusu Kuzeydoğu Suriye'de ortak devriye geziyor ve terörle mücadelede işbirliği yapıyor. Bu ortak hava sahasındaki taraflar arasında periyodik olarak yapılmaktadır. Shoigu, Rusya ve Türkiye'nin birçok geçiş noktasını organize edip izlediğini ve mültecilerin sorunlarını çözmek için birlikte çalıştıklarını söylerken, iki ülkenin Dağlık Karabağ bölgesindeki durumu çözmek için de işbirliği yaptığını hatırlattı.
Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa şehrinde camilerin yeniden onarım ve inşası emrini verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinde 40 günden fazla süren askeri çatışmanın ardından Rusya'nın ara bulucuyla ateşkesi kabul etmişlerdi.
Filistinli gruplar çarşamba günü Mısır'da Filistinli gruplar arasında ulusal görüşmelerin ikinci turu sonunda işgal altındaki Kudüs'te Filistin genel seçimlerinin yapılması gerektiğini vurguladılar. İran'ın bildirdiğine göre Kahire'deki görüşmelerin son açıklamasında Filistinli gruplar Batı Şeria, Gazze ve işgal altındaki Kudüs'te genel seçimlerin yapılması ve özellikle Kudüs'te seçimleri engelleyecek her türlü eyleme karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada Filistinli gruplar Filistin topraklarının yasal ve siyasi entegrasyonunu ve Filistin Halk Direniş Biriminin liderliğini oluşturma çabalarında vurguladı.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Selim Bedure, Siyonist İsrail rejimi yetkililerinin Hizbullah aleyhindeki son iddialarını kınayarak onları iddialarının temelden yoksun ve Lübnan'ın iç işlerine açık müdahale olarak niteledi. El Meyadin kanalına göre Lübnan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Selim Bedure, dün Siyonist İsrail rejiminin temsilcisinin Hizbullah'ı terörizmle suçlayan iddialarının ve İslam direniş füze savunma sisteminin Lübnanlılar için tehdit olduğuna dair açıklamasına sert tepki gösterdi ve bu iddiaları reddetti.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin sözcüsü, ülkeye yönelik saldırı ve kuşatması devam ettiği sürece füze ve İHA saldırılarımız devam edecek dedi. İRNA'ya göre Muhammed Abdüsselam, çarşamba günü Katar El Cezire televizyon kanalına verdiği röportajda, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, insani yönlerin askeri ve siyasi yönlerden ayrılması durumunda müzakereye hazırdır dedi. Abdüsselam açıklamasında, Amerikalılarla doğrudan görüşmedik, ancak Amerika Yemen Savaşı'na taraf olduğu için onlarla görüşme sorunumuz yok dedi.
Rusya, Amerikan Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil olduğunu ve Amerikan seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Amerika ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak için Moskova'ya çağrıldı dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Yemen'e müdahale biçimleri etrafında. Müzik Yemen Silahlı Kuvvetleri İdeoloji Dairesi 16 Mart günü Amerika'nın bu ülkedeki askeri varlığı ve üslerinin faaliyetleri, ayrıca CIA'nin eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh hükümetiyle ilişkileri hususunda yeni belgeler yayımladı. Amerika'nın Yemen'deki varlığı günümüz ve Suudi Koalisyonu'nun savaş meselesi değil. Yemen Silahlı Kuvvetleri İdeoloji Dairesi, ülke kanalları ve haber sitelerinin yayınladığı belgeler, Amerika'nın 1990'lardan beri Yemen'e sızma peşinde olduğunu gösteriyor. Bu belgelere göre Amerika'nın Yemen'e farklı biçimlerde müdahale ettiğini gösteriyor. İlk müdahale türü, eski Yemen diktatörü Ali Abdullah Salih'in bağlılığıdır. Salih, geçmişten günümüze dek Arap dünyasının tüm diktatörleri gibi iktidarda kalmanın önemli koşullarından biri olan yabancı bir güce başta da Amerika'ya bağlıydı. Bu bağlılık 2011 yılında Amerika hükümetini ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ndeki müttefiklerini Yemen'de Abdullah Salih'in devrilmesini önlemek için yoğun çalışmaya sevk etti. Yemen halkının iradesine karşı galip gelemeyince kendilerine bağlı başka birini Yemen'de iktidara geçirmek hedefiyle Abdurrahman Mansur Hadi iktidar yapmaya çalıştılar. İkinci müdahale türü Yemen'de El-Kaide teröristlerini desteklemekti. Amerikalılar terörizmle mücadele ettiklerini iddia ediyorlar ancak hiç şüphesiz Amerika tarafından terörist gruplar oluşturulmuştur. Bu konudaki en açık ve net itiraf, IŞİD gibi terörist grupların Amerika tarafından yapıldığını söyleyen eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıdır. Yemenliler tarafından yayınlanan belgelerde Amerika'nın Yemen'de El-Kaide teröristleriyle bağlantıları da belirtiliyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri İdeoloji Dairesi yaptığı açıklamada, Ali Abdullah Salih ile dönemin CIA Başkanı George Tenet arasında telefon görüşmeleri yapıldığını duyurdu. Bir görüşmede CIA ve El-Kaide arasındaki direkt bağlantı ve bu bağlantının şekillenmesinde Abdullah Salih hükümet yetkililerinin işbirliğine değinilmiştir. Bu konuşmada CIA Başkanı Tenet, Yemen hükümetinin USS Cole muhribine saldırıdan tutuklu El-Kaide teröristini serbest bırakması konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.
Üçüncü müdahale türü ise Yemen coğrafyasının askeri amaçlar uğrunda kullanılmasıdır. Yemenliler tarafından yayınlanan belgelerde Washington'un Ali Abdullah Salih hükümetiyle Aden eyaletinin El Berika bölgesinde keşif, savaş ve bombardıman uçakları ayrıca uçak ve savaş gemilerini içerecek bir Amerikan deniz üssü inşa etme anlaşmasından bahsediliyor. Batı Asya'daki Amerikan Merkez Komutanı General Anthony Zeyni de Mayıs 1998'de Yemen'in dönem hükümetiyle El Berika açıklarında Amerikan kuvvetleri için deniz üssü kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı. Amerikalılar Yemen coğrafyasını askeri üs kurmaya ilaveten terör operasyonlarında kullanılmak üzere kendi unsurlarını eğitmek için de kullandı. Yemen İstihbarat Servisi'nin Başkan Yardımcısı Abdülkadir Eşşami şöyle diyor. Amerikalılar Yemen'deki unsurlarını eğitiyor ve onları başka ülkelere terörist eylemler düzenlemeye hazırlıyor. Bir yandan da bu teröristler geri döndüklerinde Yemen'i teröristleri barındırmakla suçluyorlar. Dördüncü müdahale türü Yemen'deki kültürel ve dini etkidir. Yemen, Müslüman çoğunluğa sahip bir ülke. Her zaman Müslüman ülkelere sızmayı planlayan Amerikalılar, Yemen'deki dini kültürü de etkilemeye çalıştı. Yemen kaynaklarına göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı burada Hristiyan ve Yahudi tapınaklarının yeniden açılmasını, ülkedeki Amerikan güçlerinin Sana ve Saide'de Yahudileri desteklemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu belgeler Amerika'nın Ali Abdullah Salih döneminde Yemen'e müdahalelerini açıkça gösterse de Amerika bugün de Yemen'deki olaylara aktif olarak dahil olmaya çalışıyor. Bu müdahalenin emaresi ise Biden yönetiminin Yemen'e karşı savaşta Suudi koalisyonuna verdiği desteği sona erdireceğini duyurmasıdır. Bu kararın uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın bu açıklama Amerika'nın Yemen'deki varlığını ve Yemen'e karşı Suudi koalisyonuna verdiği desteği gösteriyor. Amerika'nın bugün Yemen'deki El-Kaide ile hala doğrudan bağlantıları olduğuna dair çok sayıda rapor ve belge var.
Tahran Radyosu'ndan gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Aliyev hükümetinin İsrail'den silah alım süreci konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde Ermenistan ile savaşının bitmesi ve iki taraf arasında Rusya aracılığı ile barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen İlham Aliyev hükümeti ırkçı korsan İsrail rejiminden yeniden silah almaya başladı. Bu hususta Uluslararası Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI yıllık raporunda Azerbaycan Cumhuriyeti ihtiyaç duyduğu silahların %69'unu Siyonist rejimden karşılamaktadır dedi. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti 2016 ile 2020 yılları arasında ihtiyaç duyduğu silahların sadece %17'si kadarını Rusya'dan karşılamıştır. Aliyev hükümeti, Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, ülkelerinin Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerine hep karşı çıktığı bir ortamda İsrail rejiminden silah satın alarak ilişkilerini arttırıyor. Yeni araştırmalara göre Bakü gelecek 5 yıl içerisinde 2 milyar dolar kadar modern silah ve teçhizat Siyonist rejim İsrail'den ithal edecektir. Bakü makamları ve Siyonist rejim İsrailliler arasında imzalanan anlaşmalara göre gelecek 5 yıl içerisinde İsrail rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin modern silahlarının tedarikçilerinden olması kararlaştırılmıştır. Bu arada özellikle de seyir füzeleri, taarruz ve kamikaze İHA'ları yer almaktadır. Son birkaç yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejim İsrail'den aldığı silahlar, temelde İHA'lar, casusluk cihazları ve balistik füzelerini kapsamış ve Rusya'dan ise daha çok zırhlı araçlar ve topçu teçhizatları olmuştur. Bölge ve Bakü medyasında göz ardı edilen önemli bir gerçek de Siyonist rejim İsrail'in İlham Aliyev hükümetini suistimal etmesidir.
Gerçekte Siyonist rejim İsrail ilk başlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne casusluk cihazları ve silahları satıp bir süre sonra bu ülkeyi aldı. Bu silahlar ve teçhizatı İran ve Rusya gibi üçüncü ülkelere karşı kullanmaya zorladı. Nitekim Amerika'nın Bakü Büyükelçiliği dönemin ekonomik ve siyasi danışman ve analisti Rab Gavrik'te 2009'da yayınladığı diplomatik raporunda şu ifadelere yer vermiştir. İsrail'in temel amacı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin müttefiğe dönüştürülmesi ve bölge düzeninde İran'a karşı askeri teçhizat piyasası ve casusluk platformuna dönüştürülmesidir. Bu tür raporların yayınlanması Siyonist İsrail'in Aliyev hükümetini her daim bölgedeki diğer bağımsız ülkelerin çıkarlarına karşı kullandığını gösteriyor. Bu doğrultuda İsrail rejimi son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine sızmaya ve bölgelerde çatışmaları ve gerginlikleri körüklemeye çalışmıştır. Nitekim bu konuyu açıkça itiraf eden Siyonist analist Yakup Ketmi, Cem sitesine Ermenistan geleceğiyle ilgili verdiği röportajında Ermenistan elit kesiminin seçtiği siyasetler yüzünden orta vadeli gelecekte dünya haritasından silinmesi ve Kafkasya'da sınırların aktif aktörler lehine değişmesi ve yeni gerçeklerin ortaya çıkması olasıdır dedi. Siyonist uzmanın müdahaleciliğin örneği sayılan açıklamaları Siyonist rejim İsrail'in her yola ve yönteme başvurarak hedeflerine ulaşmak istediğini gösteriyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve İlham Aliyev hükümeti Siyonistlerin çıkarlarını temin ettikleri sürece bu rejimin tehditlerinden güvende olacaklar. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti bu hususta bağımsız bir politika izlemek isterse muhakkak Siyonistlerin tehditlerinin amacı olacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Esven 1399, Hicri kameri 4 Şaban 1442 ve miladi takvimle 18 Mart 2021 Perşembe. ...1416 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Şaban 26 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli evladı Ebu'l-Faz lakaplı Hazreti Abbas Aleyhisselam dünyaya geldi. O Hazretin değerli annesi Ümmü'l-Benin idi ki Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın vefatından sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi olmakla şereflendi. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve İmam Hasan Aleyhisselam gibi değerli kardeşleri yanında en yüce feyizler ve maneviyatın olduğu mekanda yetişti. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam'ın imamet makamına eriştiği bir sırada o hazretin varlığından yararlandı. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'a engin sevgi besliyordu. Öyle ki Kerbela faciasında onunla birlikte İslam ülkülerinin korunması uğruna canını bile feda etti. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinin yüceliğinden ilham alarak ilim açısından en yüksek makama ulaştı. Öyle ki halkın birçoğu kendi bilimsel sorunlarını çözmek için o hazretin yanına giderlerdi. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın veladet günü İran'da Gaziler Günü olarak adlandırılmaktadır. İran milleti fedakarlık simgesi olan o hazretin doğum günü yıldönümünde Irak'ın Basri rejiminin İran topraklarına tecavüz ettiği dönemde dinini ve vatanını cesurca savunan fedakar askerlerin anısını yad etmektedir. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere İslam alemini tebrik ediyoruz. ...87 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Esfend 1312'de önde gelen Şii fakih ve tarihçi Molla Muhammed Haşim Horasani vefat etti. Hicri Şemsi 1242'de İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani, din ilimleri öğrenmek için kutsal Necef Eşref kentine gitti ve orada 12 yıl boyunca önde gelen alimlerden Ahund Horasani ve Seyyid İsmail Sadr gibi hocalardan dersler öğrendi. Molla Haşim Horasani Necef kentinden döndükten sonra Meşhed kentine gitti ve Ayetullah Seyyid Ali Hayri Yezdi'nin hafza derslerine katıldı ve daha sonraları araştırmalar ve telif işlerine yöneldi. Horasani'nin günümüze değin bıraktığı eserleri arasında Muntahabul Tevarih ve Hüsnül Akibe Fi Saadetül Hatime gibi eserlere değinebiliriz. Önde gelen alim ve tarihçi nihayet Hicri Şemsi 28 Esfend 1312'de veya Hicri Kameri 3 Zilhicce 1352'de 70 yaşında Kutsal Meşhed kentinde Hakk'a yürüdü ve aynı kentte toprağa verildi. ...56 yıl önce bugün 18 Mart 1965'te Mısır'ın eski kralı Melik Faruk hayata veda etti. ...163 yıl önce bugün 18 Mart 1858'de dizel motor mucidi Almanyalı Rudolf Dieser dünyaya geldi. Motorlu araçların hareketlenme güç konusunda araştırma yapan Rudolf Dieser elektrik gücüne ihtiyaç duyulmadan daha ucuz ve daha sade bir yakıtla daha fazla güç üreten bir aygıt icat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ulaştırma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı uçakları hakkında açıklama yapamadı.
Karar.
Danıştay'dan İmamoğlu ve Yavaş kararı, yetkileri kısıtlandı.
Yeni Asya.
Çiftçi yine unutuldu.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Dulkadir Selvi, 16 Mart tarihli Hürriyet gazetesinde Türkiye'nin nabzı nasıl atıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin gündemine yönelik araştırmaları düzenli olarak ve ilgiyle takip ederim. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 28 Şubat 5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum. Türkiye'nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP'nin kapatılması, ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değildir. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İlk sırada %35.2 ile ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1 ile işsizlik yer alıyor. Ekonomi ile işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye'nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor. Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama bunu kim çözer diye sorulduğunda ankete katılanların %27.3'ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı %15. Onu %6 ile İyi Parti, %5.4 ile MHP izliyor. Halk CHP'yi çözüm merceği olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama Deva Partisi diyenlerin oranı %0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül'ün olduğu Deva ve Gelecek Partileri tutmadı. Bunu her vergide görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla yeni anayasa Türkiye'nin gündeminde yerini aldı. Muhalefet ise parlamenter sisteme dönüş için anayasa çalışmaları yapıyor. Peki halkımız bu konuda ne düşünüyor? Ankete katılanların %46.2'si yeni anayasaya ihtiyaç var derken %35.6'sı hayır diyor. %18.2'lik kararsız oranı ise az değil. HDP'nin kapanıp kapanmamasına yargı karar verecek, tabii kapatma davası açılırsa. Ama Optimar bunu halka da sormuş. Ankete katılanların %59'u HDP kapatılmalı diyor. Hayır diyenlerin oranı ise %26.6, yani HDP'nin oy oranının iki katı kapatılmamalı diyor. Cevap vermeyenlerin oranı ise %14.4. HDP açısından çok önemli bir veri paylaşmak istiyorum. Sizce Kürtleri nasıl bir parti temsil etmeli? Sorusuna verilen yanıt, HDP'li siyasetçilerin pusulası olmalı. İlk sırada terörü desteklemeyen, PKK ile bağlantısı olmayan seçeneği geliyor. İkinci sırada ise ayrımcı olmayan bir parti tercihi geliyor. Bu iki veri aynı zamanda HDP'nin Türkiye Partisi olmasının şifresi. 2023 seçimlerine şunun şurasında 2 yıl kaldı. O nedenle Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sonuçları vermeden olmaz. %25.5 ile birinci sırada Erdoğan geliyor. Onu kim takip ediyor? Muhalefete mensup iki isim ama muhalefet liderleri değil. %8'de ikinci sırada Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu ise ikinci sırayı çoktan kaptırdı. İmamoğlu 6.2 ile Yavaş'ı takip ediyor. CHP'li iki belediye başkanı %1.6 alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 4'e katlıyorlar. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 7-8 basamak geriden geliyor. Meral Akşener'in yükselişi burada da görülüyor. Akşener 5.2 ile 4. sırada.
Hakan Albayrak 16 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde HDP seçmenleri ise ve AK Parti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Metropol'un Türkiye çapındaki kararsızlar araştırmasında vatandaşlara hangi partiye asla oy vermeyecekleri sorulmuş, HDP seçmenlerinden %64.1'i AK Parti demiş. Bu soruya MHP cevabını veren HDP seçmenlerinden oranı %13 civarındaymış. Araştırmaya göre o kesimde AK Parti'nin zinhar kabul edilmezliği, MHP'nin neredeyse 5 misli diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mezkur rakamlar doğruyu ne kadar yansıtıyor bilemiyorum ama HDP seçmenlerinin ekseriyetini ve dolayısıyla Kürtlerin hatırı sayılır bir kısmının AK Parti'ye buğz eder hale geldiği vaka. Bu vesileyle 7 Haziran 2015 seçimlerinden 2 gün sonra Diriliş postasında yayımlanan "Kürtlere küsmek mi? Tövbe estağfurullah" başlıklı yazımı arşivden çıkarıp yeniden dikkatinize sunmak geldi içimden. Seçim sonuçlarında beni en çok sarsan şey Diyarbakır'da HDP'nin %80'e yakın oy alması ve AK Parti'nin %13'lerde kalması oldu. En büyük ikinci sarsıntı ise HDP'nin Şanlıurfa'da AK Parti ile neredeyse kafa kafaya gelmesiyle geçirdim. Mütedeyyin Kürtlerin AK Parti'ye sırt çevirip HDP'ye yönelmeleri bana inanılmaz geliyor. Bununla beraber Dolmabahçe mutabakatından dönülmüş gibi bir manzara arz edilmesine ve "Kürt sorunu yoktur" ifadesinin kullanılmasına tepkiyi anladığımı ifade etmeliyim. "Kürt sorunu yoktur" çıkışı yapılırken bu cümleye yüklenen mananın 3-5 ay içinde kitlelere layıkıyla özümsetilemeyeceği, pek çok Kürt için seçim sabahı o cümleden geriye mananın değil sadece eski Türkiye'yi çağrıştıran lafzın kalacağı hesap edilmedi maalesef. Bundan 8-10 ay evvel HDP seçmenlerinin çoğu Erdoğan ve AK Parti'ye hürmet, hatta muhabbet duyarlardı. En önemlisi belli bir güven duyarlardı. Seçim sürecinde ise sürecin biraz evvelinden başlayarak AK Parti seçmeni olan Kürtler arasında bile iktidara şiddetli bir tepki yükseldi. Öyle şiddetli ki artık iktidarın iyisini duymaya bile tahammül edemez oldu. Bunların pek çoğu, pek çoğu diyorum, bir çoğu değil, pek çoğu. Ne kadar çok olduklarını önceki gün seçim sandığında dramatik bir şekilde ortaya koydular işte.
Remzi Özdemir 16 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Tefeci çetesi yüz yetmez" diyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın kasasındaki 120 milyar dolar nerede sorularının yoğun olarak sorulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. "Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul yapılır mı? Yapılır. Kasasında para olmayan bir ülke 30-40 milyar dolarlık projeyi gerçekleştirebilir mi?" diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu ülke stratejik konumu çok önemliyse kesinlikle olur. Türkiye'ye bu proje için büyük bir zevkle para verecek ülke İngiltere'dir. Tıpkı Osmanlı'nın son dönemlerindeki Galata bankerlerinin lüks saraylar ve projeler için borç vermesi gibi vereceklerdir. Zaten Türkiye'de son 5 aydır çok garip şeyler oluyor. Damat Bakan Albayrak'ın istifası ile Türkiye'ye Londra üzerinden borç operasyonu çekiliyor. Kasası tam takır olan ülkemize Londra üzerinden garip garip paralar geliyor. Albayrak'ın istifasından 2 gün önce garip bir şekilde Türkiye'ye para yağmaya başladı. Dolar 8.500 TL'den hızla geriledi. 7.200'e kadar gerilerken borsa yükseldi, rekorlar kırdı. En ilginci ise Türkiye için Londra'dan olumlu raporlar gelmeye başladı. Ortada atılmış tek bir olumlu adım, yapısal iyileşme olmamasına rağmen kağıt üzerinde Türk ekonomisini uçurdular. Aradan 5 ay geçti. Bu Londra üzerinden gelen para halen Türkiye'de. Şimdi Türkiye ile ilgili olumlu rapor yazan İngiliz analistler Merkez Bankası'nı tehdit ediyor. Merkez Bankası'nın Mart ayında kesinlikle faiz artırması ve 100 puanın yetmeyeceği yazılıp çiziliyor. Ya Merkez Bankası faiz artırmaz ise hemen onu da not düşüyorlar. Türkiye için iyi olmaz. Türkiye paçasını bu ahlaksız Londralı tefecilere öyle bir kaptırmış ki faiz artırımı için adeta çaresiz bir durumda. Tıpkı Osmanlı'daki Galata bankerleri gibi Türkiye'ye telkinde bulunuyorlar. Ben şahsen Damat Albayrak'ın istifasını bile arka planında da bu Londralı tefeci çetesinin olduğunu düşünüyorum.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın Veladet Yıldönümü özel programı. Değerli dinleyiciler, başta Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü olmak üzere mübarek Şaban ayında tüm veladetlerin yıl dönümünü kutluyoruz. Evet, ilkbahar mevsimi büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Bu yılın son günleri semavi yiğitlerin veladet yıl dönümüne denk gelmiş bulunuyor. Bu büyük insanların her biri yaşam siyeriyle varlık aleminin semalarında bir yıldız gibi parlıyor. Bugün yani Şaban ayının 4. günü de Haşim oğullarının ayı olarak lakaplandırılan Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Hazreti Abbas Aleyhisselam birçok fazileti yüzünden Fazl sahibi anlamına gelen Ebu'l-Fazl olarak lakaplandırıldı. Bir kez daha başta Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü olmak üzere Şaban ayındaki tüm veladetlerin yıl dönümünü kutluyor ve o Hazretin veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programı dinliyoruz. İnsan Ebu'l-Fazıl Abbas adını duyunca farkında olmadan saygı duruşuna geçiyor. Bunun için Şia veya Sünni, Ermeni veya Zertüştü olmak fark etmez. Onu herkes tanıyor ve herkesin yüreğinde özel bir yeri bulunuyor. Ermeni vatandaş Razmik Hakupyan şöyle diyor: "Aşk, sevgi, şecaat, vefakarlık, mertlik, çeşitli dinlerde insanlar için sayılan en seçkin sıfatlardır. Bu sıfatlara sahip olmak, Müslüman veya Hristiyan olmakla ilgisi yoktur. Yüce Allah tüm kullarına bu sıfatlara kavuşmayı emretmiştir. Ve Hazreti Abbas aleyhisselam bu sıfatlara sahip olmakta en doruk noktada yer alan yüce şahsiyetti. Hazreti Abbas aleyhisselam hacetlerin kapısı anlamına gelen Babul Havaiç sıfatından sonra en çok şecaat ve mertliğiyle bilinen bir şahsiyettir. Ancak o hazretin şecaati, kerameti, ayrıca diğer sıfatlarının kökü sadece Ali Haydar veya Arapların cesur ve asil bir ailesine mensup olmaya uzanmıyor. Hazreti Abbas'ın şecaat, keramet ve erdemlerinin en büyük sırrı Allah'a kulluk etmek, Allah'ı en büyük bilmek ve peygamberine, masum imamlara mutlak surette itaat etmeye dayanır. Nitekim o hazret için yazılan ziyaretnamede şöyle okumaktayız: "Selam olsun sana ey Allah'ın, Resulullah'ın, Emirül Müminin Hasan ve Hüseyin."
Oh,